Ayrım 26. Başbakan Arthur Hailey. Sayfa 251. Bir an sessizlik sanki havada asılı kaldı. James Howden kararsızlık içinde bocalıyordu. Şimdi gerçekle karşı karşıya kalınca şüphe onu daha önce de olduğu gibi pençesine almıştı. Bir tarih sezgisi bilinen gerçeklerin mantıklı kavranışıyla çarpışıyordu. Sadece burada bulunması bile ülkesine ihanet miydi? Onun Washington'a gelmesine yol açan gerçekçiliği bir şeref değil de bir utanç konusu muydu? Bunlar daha önce de aklına gelen düşünceler, yatıştırdığı korkulardı. Ama şimdi yeniden taptaze olarak karşısına çıkmış ona meydan okuyorlardı. Sonra son günlerdeki gibi insanlık tarihinin bükülemeyen milli gururu insanlığın en kötü düşmanı olarak ispatladığını düşündü. Sıradan insanlar bunun cezasını acı içinde çekmişlerdi. Uluslar biraz değişiklikle uygarlaşıp kurtulabilecekken boş gururları yüzünden yıkılıp gitmişlerdi. Kanada'nın yıkılmasında kararlıydı. Eğer bu olacaksa dedi James Howden, seçmenlerin vereceği oylara ihtiyacım olacak. Yani seçime gitmeli ve kazanmalıyım.
Bana tahmin etmiştim. Seçim yakında mı olacak?
Şimdilik Haziran başlarında diyelim.
Diğeri başını salladı. Zaten bunu daha çabuk nasıl yapabileceğinizi anlayamıyorum.
Kampanyamız kısa süreli olacak dedi Howden ve karşımıza güçlü bir muhalefet var. Bunun için de teklif edeceğim bazı özel şeyler olmalı.
Arthur Lexington söze karıştı. Eminim ki pratik bir politikacı olarak siz de bunun ne kadar gerekli olduğunu anlayacaksınızdır başkanım.
Başkanın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı.
Rüşvet yemekle suçlanmaktan korktuğumdan neredeyse kabul edemeyeceğim. Söyleyeyim, evet muhalefetin size cehennem hayatı yaşatacağından eminim. Ama ne de olsa burada bulunan bizler için yabancı bir şey değil bu. Yine de kazanacaksınız Jim, bundan eminim. Diğer konuya gelince evet gerekli olduğunu anlıyorum.
Birkaç nokta var dedi Howden. Başkan döner koltuğun arkasına yaslandı.
Devam.
Kanada sanayinin ve iş alanlarının birleşmeden sonra korunması gerekiyor. Howden'ın sesi berrak ve kesindi. Yalvaran biri değil, şartları tartışan bir eşitleri olduğunu belirtmeye çalışıyordu. Birleşik Amerika'nın Kanada'daki sermayesi ve imalatı devam edip genişlemeli. Gümrük Birliği yüzünden General Motors'un dışarı çıkıp Detroit'le veya Ford'un Dearborn'la birleşmesini istemiyoruz. Aynı şey daha küçük sanayiler için de geçerli.
Kabul ediyorum dedi başkan. Yazıhanenin üstündeki kalemle oynuyordu. Sanayide zayıflık çok zararlı olur. Bir şeyler kararlaştırırız. Size sanayideki gücünüzün azalmayıp artacağını söyleyebilirim.
Özel bir garanti?
Başkan başını salladı. Özel bir garanti. Bizim Ticaret Bakanlığı ile sizin Maliye ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri vergileri teşvik edici bir formül bulurlar.
Hem Arthur Lexington hem de Amiral Rapoport ellerindeki kağıtlara not alıyorlardı. Howden başkanın karşısındaki sandalyeden kalktı, bir tur atıp geri döndü. Ham maddeler dedi. Kanada bunları ülkeden çıkarılma izinlerini kontrol edeceğine ve yağmacılığın önleneceğine dair de bir garanti istiyor.
Amerikalılar her şeyi dışarı çıkarıp başka yerlerde işleterek zenginliklerini artıramayacaklar.
Amiral Rapoport sert bir sesle geçmişte teklif edilen fiyat yüksekse ham maddelerinizi satmaya her zaman için hazırdınız dedi.
Bu geçmişteydi diye onu tersledi Howden. Biz gelecekten bahsediyoruz. Başkanın danışmanına duyulan nefretin bu kadar yaygın olmasının nedenini anlamaya başlıyordu.
Boş verin diye söze karıştı başkan.
Bu arada bir takım ikinci derecede imalatı arttırmanın yolu bulunacak. Bunun her iki ülkeye de yararı dokunacak başka.
Savunma anlaşmaları ve dış yardımları dedi Howden. Kanada başlıca ağır sanayi dallarından bazılarını isteyecek. Uçakların ve silahların. Sadece vidalarla civatalarınkini değil.
Başkan içini çekti. Bunu bizim kongre üyelerinden koparmak çok zor olacak. Ama yine de çalışacağız.
Bunlar da not edildi.
Benim bakanlarımdan birinin burada Beyaz Saray'da bulunmasını isteyeceğim dedi Howden. Tekrar yerine oturmuştu. Size yakın bulunan ikimizin de görüşlerini anlayıp açıklayabilecek biri.
Böyle bir şey teklif etmeyi ben de düşünmüştüm dedi başkan. Başka neler istiyorsunuz?
Buğday dedi başbakan. Sizin ihracatınız ve yardımlarınız bizim pazarlarımızı elimizden aldı. Ayrıca Kanada sizin kendi ölçülerinize göre hükümet bütçesinden ödenek olarak ayırdığınız üretimle de rekabet edemez.
Başkan bir an düşündükten sonra konuşan Amiral Rapoport'a bir göz attı. Sanırım Kanada'nın dış ticaretini etkileyecek bir şey. Yapmayacağımıza dair garanti verebiliriz. Ve Kanada'nın üretim fazlasının geçen yılki rakamlara göre öncelikle satılmasını sağlayabiliriz.
Nasıl?
Başkan Hovden'a dönerek soran bir ifadeyle başını kaldırdı. Başbakan cevap vermeden önce biraz bekledi, sonra dikkatle konuştu.
Anlaşmanın ilk yarısını kabul edip ikinci bölümünü daha sonraki görüşmelere bırakmayı tercih ederim. Eğer sizin üretiminiz artarsa buna uygun garantilerle bizimki de artmalı.
Başkan biraz soğuk bir sesle sordu.
Biraz fazla sıkıştırmıyor musunuz Jim?
Sanmıyorum.
Hovden diğerinin gözlerinin içine dimdik baktı. Henüz boyun eğmeye hiç niyeti yoktu. Hem en büyük isteğini de daha söylememişti.
Bir duraklama oldu, sonra başkan başını salladı.
Peki devam edelim.
Konuşmaya devam ettiler. Ticaret, endüstri, işçiler, dış ilişkiler, resmi işlemler, dış ticaret, kendi ekonomileri, Kanada yüksek kurumlarının Amerikan kuvvetleri üstündeki otoritesi. Her keresinde başbakanın istekleri kabul ediliyor, bazıları çok seyrek olarak tartışmadan sonra değişikliklere uğruyor ama çoğunlukla olduğu gibi onaylanıyordu. Aslında şaşırtıcı değil bu diye düşündü Hovden. İsteklerinin çoğu önceden tahmin edilmişti ve başkan konuşmaya, acele sonuçlandırmaya hazır olarak başlamıştı. Eğer durum olağan olsaydı tarihte herhangi bir çağın olabileceği kadar olağan diye düşündü James Hovden. Şu ana kadar elde ettikleri bile kendinden önceki hükümetlerin değiştirmek için çok çalıştığı Kanada'nın gelişmesini önleyen engelleri kökünden kaldırmış olacaktı. Ama kendini zamanın olağan, geleceğin ise güven verici olmadığını hatırlamaya zorladı. Öğlen geldi ve geçti. Çok meşgul olduklarından soğuk rosto, salata ve kahveyi tepsilerle başkanlık ofisine getirtmişlerdi. Başbakan tatlı olarak Blair House'dan çıkmadan önce cebine attığı çikolatayı yedi. Bu, başbakanın yakınları ve arkadaşları tarafından bilinen tatlı sevgisinden haberdar olan Kanada Büyükelçisi'nin önceki gün gönderdiklerinden yalnız biriydi. Ve sonra James Holder'ın beklediği an geldi. İstettiği Kuzey Amerika haritası yemek sırasında başkanın yazıhanesinin karşısındaki duvara asılmıştı. Bu, Kanada'yı pembe, Birleşik Amerika'yı koyu kahverengi ve Meksika'yı yeşil renklerde gösteren büyük ölçekli bir siyasi haritaydı. Amerika-Kanada sınırı uzun siyah bir çizgi, tam ortada belirli bir şekilde uzanıyordu. Haritanın yanındaki duvara bir işaret değneği dayanmıştı. James Hovden doğrudan doğruya başkana hitap etti. ''Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi sınırların dokunulmazlığı yoktur Tyler.'' Biz Kanadalılar, eğer birleşme iki ülke tarafından da resmen kabul edilirse, sınır değişikliğini olağan bir şey olarak kabul etmeye hazırız. Fakat önemli olan şu, siz buna hazır mısınız?
Başkan kaşlarını çatarak yazıhanesinin üstünden öne doğru eğildi.
Galiba pek iyi anlayamadım Jim.
Amiral Rapoport'un yüzü anlamsızdı.
Atom savaşı başladığı zaman, dedi başbakan dikkatle konuşarak, her şey olabilir. Bir çeşit zafer kazanabiliriz veya ezilip yok olabiliriz. Ki bu ikinci durumda şimdiki planlarımızdan hiçbirinin yardımı dokunmayacaktır. Veya çok kısa süre içinde düşmanın da bizim gibi azalmış ve çaresiz hale gelmesiyle kımıldanamayacak duruma düşebiliriz.
Başkan içini çekti.
Sözde bu konularda uzman olanlar bana gerçekte iki tarafın da birkaç gün içinde birbirlerini mahvedeceklerini söylediler. Söylediklerinin ne dereceye kadar doğru olduğunu ancak Tanrı bilir. Ama yine de planları bir şeye dayanarak yapmamız gerekiyor.
Hovden aklına gelen bir şeyle gülümsedi. Uzmanlar derken neyi kastettiğinizi biliyorum. Benim berberimin de nükleer savaştan sonra dünyanın ikiye ayrılıp parçalara bölüneceği konusunda bir teorisi var. Bazen onu savunma bakanlığına almam gerektiğini düşünüyorum.
Bunu yapmaktan bizi alıkoyan tek şey diye söze karıştı Arthur Lexington, onun gerçekten çok iyi bir berber olması. Başkan bir kahkaha attı. Amiral Rapoport'un yüzü belki bir gülümseme olarak adlandırılabilecek bir ifadeyle hafifçe buruştu. Bir kere daha ciddileşen başbakan devam etti. Şu andaki amacımıza göre sanırım savaşı sanki biz kazanacakmışız gibi hareket etmemiz gerekiyor. Başkan başını salladı. Aynı fikirdeyim. Öyleyse dedi Holden. Bence başlıca iki ihtimal var. Birincisi iki hükümet, Kanada ve Birleşik Amerika, tamamen çalışmalarına son verecek ve kanunla düzeni devam ettirmek imkansız olacak. Bu durumda şimdi yapacağımız veya söyleyeceğimiz hiçbir şeyin o zamana yararı dokunmayacak. Hem sanırım o zaman bu odadakilerden hiçbiri fikrini açıklamak için ortalıkta olmayacak. Bütün bunlardan ne kadar kolaylıkla bahsediyoruz diye düşündü Holden. Hayat ve ölüm, kalıcı olmak ve yok olmak, yanan mum, söndürülmüş mum. Yine de bu gerçeği bütün kalbimizle kabul edemiyoruz. Daima her şeyin herhangi bir şekilde kaçınılmaz sonucu engelleyeceğini umuyoruz. Başkan sessizce ayağa kalkmıştı. Diğerlerine arkasını dönerek perdeyi açıp Beyaz Saray'ın çimlerine bakmaya başladı. Güneş batmıştı. Holden gri ve alçak bulutların gökyüzünü kapladığını fark etti. Başkan başını çevirmeden sordu. İki ihtimal demiştiniz Jim. Evet diye onayladı Holden. İkinci ihtimali daha akla yakın buluyorum. Başkan pencereden ayrılarak koltuğuna döndü. Yüzü biraz öncekinden daha yorgun gibi diye düşündü Holden. Amiral Rapoport sordu. İkinci ihtimal nedir? Ses tonu hadi artık söyleyeceksen söyle der gibiydi. Bu dedi Holden anlamsız bir sesle, iki hükümetin de bir dereceye kadar kalıcı olacağı ama Kanada'nın düşmana daha yakın olması nedeniyle daha çok hasara uğrayacağı ihtimali. Başkan alçak sesle size yemin ediyorum Jim, elimizden gelen her şeyi yapacağız, önce ve sonra dedi. Biliyorum diye cevap verdi Holden ve beni düşündüren de bu sonra. Eğer Kanada'nın bir geleceği olacaksa bize bunun anahtarını vermelisiniz.
Anahtar mı?
Alaska dedi James Holden alçak sesle. Anahtar Alaska'dır. Kendi soluklarını duyabiliyordu. Dışarıda birbirine karışan seslerin de farkındaydı. Bir otomobil kornasının uzak ve hafif sesi, ilk yağmur damlalarının tıpırtısı, bir kuşun yumuşak ötüşü. Yersiz olarak Arthur Lexington bu kuşun ne olduğunu söyleyebilirim diye düşündü. Arthur Lexington ornitolog. Arthur Edward Lexington, Dışişleri Bakanı, her Kanada pasaportunda yer alan hüküm, Majeste Kraliçe'nin adına hamilinin duraklayıp gecikmeden serbestçe geçmesine izin verir. Yardım ve korunma teklif eder. Arthur Lexington, şimdi ifadesiz bir yüzle kendi kendisiyle çarpışan James Holden, Birleşik Amerika'nın kuvveti ve birliği. Bize Alaska'yı vermelisiniz diye tekrarladı içinden. Anahtar Alaska'dır. Sessizlik. Hiçbir hareket yok. Divanda Lexington'ın yanında oturan Amiral Rapoport hareketsiz. Koca kafasındaki parşömen gibi buruşuk yüzünde hiçbir sıcaklık, hiçbir anlam yok. Yalnız delici gözlerinde buz gibi bir bakış. Çabuk konuya gel. Benim vaktimi boşa harcama. Buna nasıl cesaret edersin? Nasıl cesaret ederdi? Arkasında bayraklar, yazıhanede oturan dünyanın en güçlü adamının karşısında durmaya nasıl cesaret ederdi? Kendisi, küçük, zayıf bir hükümetin başkanı, dış görünüşte soğukkanlı, içinden gergin, saçma, anlamsız teklifini şimdiden yapmış. Bakanlar Kurulu toplantısında bir gün, 11 gün önce Arthur Lexington'ın aralarında geçen konuşmayı hatırladı. Amerikalılar asla kabul etmezler, asla demişti Lexington ve kendisi ona şöyle cevap vermişti. Yeteri kadar çaresiz durumdalarsa belki kabul edebileceklerini düşünüyorum. Alaska. Anahtar Alaska'ydı. Başkan gözlerini ona dikmişti, bakışlarında inanmazlık okunuyordu ve hala sessizlik hüküm sürüyordu. Sonu gelmeyecekmiş sanılan bir sürenin ardından başkan sandalyesinde döndü, tarafsız bir sesle ''Ancak sizi yanlış anlamış olabilirim, ciddi konuştuğunuza inanamıyorum.'' dedi. ''Bütün siyasi hayatım boyunca,'' dedi James Holden, ''daha ciddi olduğum bir anı hatırlamıyorum.'' Şimdi kendinden emin olan Hovden güçlü ve berrak bir sesle, ''Bugün ortak çıkarlarımızdan bahseden sizdiniz Tyler. Siyasetimizin eğerde değil nasılla ilgilenmesi gerektiğini açıklayan da sizsiniz. Siz mecburiyetin zamanımızın azlığının üstünde durdunuz. Peki, şimdi de ben Kanada hükümeti adına konuşarak bütün dediklerinizle aynı fikirde olduğumuzu söylüyorum. Ama size şunu da belirtmek isterim ki bizim kalıcı olabilmemiz için ve eğer birleşme kabul edilirse buna kararlıyız. Alaska Kanada'nın olmalıdır. Başkan içtenlikle yalvararak konuştu. Jim, inanın bana bu asla olamaz.
Siz delirmişsiniz.
Bu yüzü kıpkırmızı kesilmiş olan Amiral Rapoport'tu. Bu olabilir. Kelimeler Holder'ın ağzından öfkeyle fırladı ve ben deli değilim, aklım başımda. Kendi ülkemin kalıcı olmasını isteyecek kadar aklım başımda. Bunun için çarpışacak kadar aklım başımda. Tanrı da biliyor ya, gerçekten çarpışacağım.
Ama bu yoldan değil.
Beni dinleyin. Hovden haritaya doğru ilerleyip azimle işaret değneğini kavradı. Bunun ucuyla 49. paraleli izleyerek doğudan batıya doğru bir yay çizdi. Şurasıyla şurası arasında. 60. paraleli izleyen ikinci bir hat gösterdi. Sizin ve bizim uzmanlarımız eğer talihliysek, yıkıntı ve serpintilerin ülkeyi parçalar halinde değilsek bütünüyle kaplayacağını söylüyorlar. Bundan ötürü de Kanada'dan geri kalanları yeniden yapmak, yeniden hayata başlamak için tek umudumuz yeni bir yerleşme merkezi. Eğer becerebilirsek tekrar toplanıp geri dönebileceğimiz zamana kadar kullanmak için yıkıntılardan uzakta yeni bir ulusal merkez. Başbakan diğerlerini sertçe süzerek duraladı. Başkanın gözleri haritaya çevrilmişti. Amiral Rapoport bir kere daha itiraz etmek ister gibi ağzını açtı, sonra kapadı. Arthur Lexington belli etmeden amiralin profilini inceliyordu. Kanadalıların yeniden toplanacağı toprak diye devam etti Holden. Başlıca üç ihtiyacı karşılamalı. Ağaç çizgisinin ve Kuzey Kutup Dairesi'nin güneyinde olmalı. Böyle olmazsa ulaşım ve hayat bizim elimizdeki imkanlara göre olanaksız olur. İkincisi, bu alan bizim kuzey ortak savunma noktamızın batısında kalmalı. Üçüncüsü de burası serpintilerin hiç veya çok az eriştiği bir yer olmalı. 49. paralelin kuzeyinde bütün bu istekleri karşılayabilecek yalnız tek bir alan var. Alaska. Başkan yumuşak bir sesle sordu. Serpinti konusunda nasıl emin olabilirsiniz? Hovden değneği duvara dayalı durdu, eski yerine bıraktı. Eğer şu anda bir nükleer savaş sırasında kuzey yarıküredeki en emin yeri seçmek zorunda olsaydım dedi, burası Alaska olurdu. İstilalara karşı korunmuş, en yakın önemli hedef olan Vladivostok 3000 mil uzakta. Bizim veya Sovyet saldırısının yol açacağı herhangi bir serpintinin buraya düşmesi pek akla yakın değil. Alaska'nın kurtulacağına herhangi bir şeyden olabileceğim kadar eminim.
Evet dedi başkan, sanırım sizinle aynı fikirdeyim. Hiç olmazsa bu konuda.
İçini çekti. Ama diğerine gelince bu olağanüstü bir fikir ve büyük bir bölümünün mantıklı olduğunu kabul ediyorum. Ama ne benim ne de Kongre'nin, Birleşik Amerika'nın bir eyaletinin pazarlık konusu yapmayacağımızı bilmeniz gerekir. Öyleyse diye cevap verdi James Holden soğuk bir sesle, benim hükümetimin bir ülkeyi trampa etmesi daha da mantıksız. Amiral Rapoport öfkeyle omurdanarak konuştu. Birleşme hiçbir pazarlığa konu edilemez. Bu pek de doğru değil diye sertçe sözünü kesti Arthur Lexington. Kanada çok yüksek bir fiyat ödeyecek.
Hayır.
Amiralin sesi çok keskin çıkıyordu.
Bu bir fiyat ödeme değil, korkaklık, ikiyüzlülük ve hilekarlığı alışkanlık haline getirmiş olan haris, kuşkulu bir ülkeye yapılan hayret verici bir cömertliktir. Kanada'yı yeniden yapmaktan bahsediyorsunuz ama bu konu sizin için ilgilendiriyor. Birleşik Amerika bunu sizin için bir kere yaptı, belki bir kere daha yapar.
James Holden o ana kadar sandalyesinden kalkmamıştı. Şimdi yüzü öfkeyle kıpkırmızı kesilerek ayağa fırladı buz gibi bir sesle. ''Bunları dinlemek zorunda olduğumu sanmıyorum Tyler'' dedi. ''Hayır Jim'' diye karşılık verdi başkan soğukkanlılıkla. ''Ben de sanmıyorum. Yalnız açıkça konuşmaya karar vermiştik. Bazı şeyleri açıkça söylemek daha iyidir.'' Öfkeden sinirleri gerilmiş olan Holden patladı.
Yani bu onur kırıcı iftiraya siz de mi katılıyorsunuz?
Söylenenlerin daha nazik kelimelerle ifade edilebileceğini kabul ediyorum Jim. Ama bu Levin'in adeti değildir. Yine de eğer isterseniz seçtiği kelimeler için sizden özür dilerim. Sakin sesi hala ayakta dikilen başbakana rahatça erişiyordu. Ama Kanada'nın isteklerinde daima çok ileri gittiği görüşünün de doğru olduğunu belirtmek isterim. Birleşmeyle size çok fazla şeyler vaat ettiğimiz şu anda bile daha fazlasını istiyorsunuz. Arthur Lexington da havdanın yanında ayağa kalkmıştı. Pencereye doğru yürüdü. Dönerek gözlerini Amiral Rapoport'a dikti.
Belki dedi bunun nedeni çok daha fazlasının hakkımızın olması.
Hayır. Amiral sanki iğne batırılmış gibi birden cevap vermişti. Sizin hırslı bir ulus olduğunuzu söylemiştim, öylesiniz. İnce sesi yükseldi. 30 yıl önce Birleşik Amerika düzeyinde bir hayat istemiştiniz. Bunun hemen bir gecede gerçekleşmesini istediniz. Amerikalıların bu hayat düzeyine ulaşmasının 100 yıl boyu ter dökmek ve kemerleri sıkmak sayesinde olduğunu da görmezlikten gelmeyi ye tuttunuz. Yönetebileceğiniz yerlerde ham maddelerinizin kapılarını bize açtınız. Amerikalıların içeri girmesine, sizin doğuştan kazanılan hakkınızı geliştirmesine, tehlikeleri karşılamasına ve sizi idare etmesine izin verdiniz. Bu yoldan hayat düzeyinizi satın aldınız, sonra ortak şeylerimizle alay ettiniz.
Levin diye ihtar etti başkan.
İki yüzlülük dedim. Amiral sanki duymamış gibi hırsla devam etti. Doğuştan kazanılan hakkınızı sattınız. Sonra soylu Kanadalılığınızdan bahsederek bunu aramaya başladınız. Peki bir ara Kanadalılığınız vardı ama siz yumuşak davranıp bunu yitirdiniz. Şimdi sizin tüm kraliyet kurullarınız bir araya toplansa bunu tekrar elde edemezsiniz.
Karşısındaki adamdan nefret eden ve sesi öfkeyle sertleşen James Holden bağırdı.
Her zaman yumuşak davranmadık. İki dünya savaşından arta kalan belki de duymuş olabileceğiniz bir liste var. San Aloy, Vimy, Dieppe, Sicilya, Ortona, Normandiya, Cayenne, Falaise.
İstisnalara hep rastlanır diye tersledi amiral. Ama ben Amerikan denizaltıları Mercan Denizi'nde yok olurken Kanada parlamentosunun hiçbir zaman gerçekleşmeyen zorunlu askerlik konusunu tartıştığını da hatırlıyorum.
Holden nefret dolu bir sesle başka nedenler de vardı dedi.
Quebec, uzlaşma. Uzlaşma, hilekarlık, korkaklık. Bir ulusal alışkanlık olduğuna göre bütün bunlar arasında ne fark var? Ve siz Amerika'nın Kanada'yı nükleer silahlarıyla koruduğu günde hilekarlık yapacaksınız. Bizde bulunduğuna sevindiğiniz ama kendi kendinize kullanmayacak kadar iyi sandığınız silahlarla korurken...
Amiral ayağa kalkmış ve Holden'ın tam karşısına geçmişti. Başbakan içinden gelen adamı yumruklama isteğini zorlukla bastırabildi. Bunun yerine başkan tedirgin edici sessizliği bozdu.
''Bakın size ne söyleyeceğim.'' dedi. ''Neden ikiniz yarın şafak vakti Potomac'ta buluşmuyorsunuz? Arthur'la ben tanığınız oluruz. Smithsonian'da bize tabanca ve kılıç verir.''
Lexington kuru bir sesle ''Siz bunlardan hangisini öğütlersiniz?'' diye sordu.
''Ah ben Jim'in yerinde olsaydım tabancayı seçerdim.'' diye cevap verdi başkan. ''Levin'in komuta ettiği tek gemi ateş ettiği hiçbir hedefi bulamadı.''
''Cephanemiz çok kötüydü.'' dedi amiral.
İlk kez hafif bir gülümseme kösele gibi yüzünü biraz kırıştırmıştı.
''O zamanlar siz donanma sekreteri değil miydiniz?''
''O kadar çok şey oldum ki.'' dedi başkan. ''Hatırlamak zorlaşıyor.''
26. ayrımın sonu. Sayfa 262.